Ayrım 4.
Bitme korkusu. Ve konuşmaya devam ettim. Açgözlülük ve cömertlik konusunu alalım. Sahip olmak ve sahip olduğunu elinde tutmak, çoğaltmak isteği korkuya götürür. Anlayamadım. Niçin sahip olmak korkuya götürsün? Kişi elinde kalmasını istediği için sahip olmak ister, değil mi? Evet, sanırım öyle. Yani kaybetmek istediği bir şey için niçin çaba sarf etsin? Tabii haklısın. Bu ne demek oluyor? Sahip olduğum her şeyi kaybetmemeyi düşünerek sahip oluyorum demektir. Böylece sahip olduğum şeylerin sayısı arttıkça kaybetmekten korktuğum şeylerin sayısı da artacaktır. Öyle değil mi? Evet, doğru. Böyle olması gerekir. Bunu daha önce böylesine hiç düşünmemiştim. Kaybetmekten korkan insan daha çoğuna sahip olmak ister ki sahip olduğu bazı şeyler kaybolursa hiç olmazsa elindekiler geriye kalsın. Böylece fazlasıyla sahip olmaya yönelik kişi sonu gelmeyen bir doyumsuzluğa kendini kaptırır. Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Evet, bunu söylemek istiyordum. Bir de şu yönü var işin. Bir insanın elindeki malı, mülkü, savaş gibi olağan dışı olaylar ve doğal afetler dışında durup dururken yok olmaz. Genellikle malını, mülkünü iyi idare edemeyen kişinin elinden diğer insanlar alır. Arif Bey söze karıştı ve o zaman şöyle diyebilir miyiz Doğan Bey? İster ben bilinci içinde yaşamını sürdüren sıradan insan, mal mülk kazanmaya başladıkça diğer insanlara daha korkarak bakmaya başlar. Eğer diğer insanlarla ilişkisi sen ben bilinci içindeyse evet. Böyle bir insan çevresindeki insanları iki gruptan hangisine giriyor diye bakar. Yani böyle bir insan bir diğeriyle karşılaştığı zaman şu gözle bir değerlendirme yapar. Kendinden daha zayıf, daha bilgisiz, daha çaresiz insanlarla karşılaştığı zaman bu karşılaştığım insan malı elinden alınacak benim yararlanabileceğim biri mi? Arif Bey, unutma ki son derece basite indirgeyerek bunu söylüyorum. Kişi bu kadar basit terimler içinde bakmaz karşıdakine. Genellikle işime yarayacak bir şey var mı bu insanda diye bakar. Kendinden daha güçlü, daha bilgili, daha becerikli insanlarla karşılaştığı zaman bu insandan bana zarar gelir mi diye bakar. Bu söylediklerim nesnel benim egonun doğal işlevleridir. Arif Bey güldü ve ya kazık atılacak ya da kazık atacak biri olduğunu açıklık getirmeye çalışır öyle mi diye sordu. Evet anlamında kafamı salladım. Şöyle bir çevreme bakındım. İki orta yaşlı kadın ilerideki masada oturmuşlar, hiç konuşmadan yavaş yavaş çaylarını içiyorlardı. Bir ilerideki masada orta yaşlı erkek genç kızı oldukça canlı bir şeyler anlatıyor. İkisi de halinden memnun. İçimden bu iki kişinin birbiriyle ilişkisinde ne gibi alışveriş olduğunu ve kaygıları olup olmadığını tahmin etmek geldi. Salona şöyle bir baktım, ne kadar grafik bir insan manzarası var. Kim bilir ne dinamikler, ne beklentiler, ne korkular, kaygılar, umutlar şimdi şu anda yaşıyor, filizleniyor veya yok oluyordu. Arif Bey kafamdan geçenlerden habersiz konuşmamı bekliyordu. Devam ettim. Gerçekten cömert insan büyük resmin bütünün bilincinde olan insandır. Bu insan diğer insanların yaşamı tehlikeye girdiğinde çabalar, uğraşır, bir şeyler yaparak onlara yardımcı olmaya gayret eder. Karşılığında ne bekler? Sadece teşekkür. Hayır. Gerçekten cömert insan karşılığında teşekkür de beklemez. Beklediği tek şey yaptığı yardımın işe yaraması, hedefini bulması, ihtiyacı olan insanların yaşamında olumlu bir sonuç vermesidir. Teşekkür beklemek nesnel bene ait bir olaydır. Nesnel ben cömert olamaz. Nesnel ben korku ve kaygıyla sürekli sahip olmak ister, vermek istemez. Verdiği zaman verdiği şeyin karşılığını daha iyi alacağını umut ediyordur. Yani bir tür alışveriştir. Ona karşılığında bir şey vereceğimizi bildiği için verir. Nesnel benim cömertliği aynen böyledir. Öte yandan nesnel beni aşmış olan kişi, gözlemleyen benim bilincinde vermeye karar vermiş kişi farklı bir bakış açısına sahiptir. O verdiği zaman daha özgürleşir, daha bilgeleşir çünkü vermenin bir hizmet olduğunu bilir. Diğerleriyle anlamlı bir ilişki içinde olan insanların birbirlerine hizmet etmesi gerektiğinin bilinci içinde verir. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Gözlemleyen ben insanı özgürlüğe, daha gelişmiş bir bilince, bilgeliğe götüren bir yola, nesnel ben yani ego ise kişiyi daha korkak, daha bencil, kaygılı yani daha az özgür yapar. Bunu söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. Gözlemleyen bilince ulaşmış savaşçı bir ortama girdiği zaman bu ortamdan neler öğrenebilirim? Büyük resme nasıl hizmet edebilirim? Ortama nasıl bir artı değer katarak hayatımı daha anlamlı kılabilirim niyetiyle bakarken egosuyla güdülenmiş biri aynı ortama kendi yararım için kullanabilirim diye bakar. Doğan Bey, Ahmet Altan'ın Tehlikeli Masallar kitabını okudunuz mu? Evet okudum. Bir Ahmet Altan hayranıyım. Niye hocam? Bir kere güçlü algılaması var ve algıladıklarını anlatabilecek güçlü bir kalemi var. Türkçeyi zenginleştirenlerden biri olarak görüyorum onu. Neden sordunuz? Çantasından Tehlikeli Masallar kitabını çıkardı. Sayfalarını çevirmeye başladı. Bir yandan da konuşuyordu. Gelip giderken vapurda şimdi bu kitabı okuyorum. Buraya gelirken okuduğum bir kısım sahip olmak isteyen ve daha sonra sahip olduğu şeyi kaybetmekten korkan insanın durumunu hatırlattı. Ha evet buldum. İzin verirseniz okumak istiyorum. Tabii kaçıncı sayfa? Bana kitabın sayfasını gösterdi. 26. sayfanın alt paragrafı kurşun kalemle işaretlenmişti. Sen de mi okurken kitaplarını işaretlersin? Evet, işaretlerim. Eğer elimde kalem yoksa kitabı okurken bir eksiklik hissederim. Daha sonra işaretlediği yeri okumaya başladı. Neden bıraktın beni? Bu basit ve sıradan bir soruydu ama ilişkimizin belki de bütün çıkmazı bu sorunun yanıtında gizliydi. Bu sıradan sorunun yanıtı da aslında o kadar basit ve sıradandı ki bu sıradanlık yanıtın inandırıcılığını yok ediyordu. Sevdikçe sevdiklerinden daha çok korkan insanların başkalarına inanılmaz tuhaf ve yabancı gözüken davranışlarını sevdaya anlatmam mümkün değildi. Bunu ne anlar ne de buna inanırdı. Ona seni çok sevdiğim için seninle olamazdım, sana duyduğum sevgi çok korkuttu beni diyemezdim. O bir kadındı. Sevgiden korkmaz, aksine sevdikçe daha cesur ve atak olurdu. Bense korkuyordum. Bir kadına daha çok sevip daha çok bağlandıkça bir gün onu kaybedip yapayalnız acılarla kalmak korkusu büyüyordu ve gittikçe artan bir hızla kıskançlık uçurumundan aşağı yuvarlanıyordum. Kıskanmanın çaresizliğinden ve içimde yarattığı aşağılanma duygusundan kurtulmak ve bana kaçınılmaz gözüken o terk edilme gününün acısını daha baştan hafifletmek için hayatıma kattığım kadınların sayısı artıyordu. Nedenini kavrayamadığım bu terk edilme korkusu ve kendime itiraf etmekten bile utandığım hırpalayıcı kıskançlığımla aptalca olduğunu bile bile daha çok kadınla birlikte oluyor ve sonunda korktuğuma uğrayıp bir başka erkek için terk ediliyordum. Daha da kötüsü, bu gerçeği bilmeme rağmen her seferinde elimde olmadan hep aynı şeyi yapıyordum. Bunun önüne geçemiyordum. Tedavisi olmayan bir tür hastalık gibiydi bu korku. Arif Bey daha sonra 27. sayfada altını çizmiş olduğu birkaç satırı ardı ardına okudu. Bir romanda anlatılmaya değmeyecek kadar bildik, binlerce yıldan beri yaşanan duygulardı bunlar. Ama deneyimlerim bana bir şey öğretmişti. En korkunç gerçekler söylenmeye değmeyecek kadar basit olan bildik gerçeklerdi. Onunla korkularımı tartışacak bir cesaretim olsa zaten hayatım başka türlü olurdu. Arif Bey can alıcı noktayı yakalamış, kavramış, seçmiş ve önüme koymuştu. Kendisiyle gurur duydum. Hissettiklerimi ona söyledim. Egosuyla seven insanın dramı bu kadar güzel anlatılır dedim. Kadın daha bir açık, daha bir kabul edici ve cesur gözüküyor diye o da bir gözlem yaptı. Kabul ettim ve okuduğu son cümleyi hatırlattım. Onunla korkularımı tartışacak bir cesaretim olsa zaten hayatım başka türlü olurdu. Ve ilave ettim, cesaret egonun denetiminden çıkmakla başlar. Eğer romandaki kahraman kendisi hakkında, yaşam hakkında, büyük resim hakkında bir şeyleri keşfetmek ve öğrenmek için onu kaybetmeyi göze alarak gerçekleri cesurca konuşabilseydi, o zaman özgür bir yaşama adım atmış olacaktı. Şimdi ise kadını manipüle etmeye çalışan, denetlemeye çalışan, kullanmaya çalışan bir egonun esiri olarak hareket ediyor. Evet, görebiliyorum dedi Arif Bey. Ortama getirilen bilinç. Sütunun yanındaki masada iki genç kız oturuyor. Birinin arkası bana dönük, diğerini profilden görebiliyorum. Profilden gördüğüm kızın sol eli yüzünün hizasında ve bu eliyle bir sigara tutuyor. Kırmızı penye bir giysisi var. Sağ dirseği masanın üzerinde ve elinde limonlu kola bardağını tutuyor. Uzun düz saçları omuzlarından aşağı dökülmüş. Arkası bana dönük olanın bal renginde gür ve kıvırcık saçları tüm omuzlarını kaplıyor. Açık fıstık yeşili bir gömleği ve ona uyan renkte dökümlü bol bir etekliği var. Çantası masanın üstünde ve sütuna dayalı duruyor. Birbirlerine heyecanlı bir şeyler anlatıyorlar. O yaşta bu iki genç bayanı bu kadar heyecanlandıracak ne olabilir ki? Düşündüm. Bundan binlerce yıl sonra genç kızları böyle heyecanla konuşturacak olan aynı şey. Doğanın muhteşem gizli planı her çağda, her ülkede, her ırkta, her kavimde kendini yörenin gelenekleri, görenekleri, değerleri, kısıtlamaları içinde ifade etmeye devam etmiş ve şimdi şu anda ifade etmeye devam ediyor. Arif Bey de sessiz sakin kendince çevresine bakınıp gözlemler yapıyor. Konuşmaya başlayarak sessizliği bozdum. Sokrat incelenmemiş bir hayat yaşamaya değmez der. Kişinin incelemesi ve farkına varması gereken ilk şey hangi ortamda hangi niyetle insanlara, olaylara baktığıdır. Eflatun kendini bil der. Kendini bil birçok anlama gelebilir. Ne istediğini bil, kendi sınırlarını ve zayıflıklarını bil, diğer insanlar seni nasıl algılıyorlar farkında ol gibi. Daha birçok anlamı olabilir kendini bil sözünün. Savaşçı önce kendi niyetinin, güdülerinin, isteklerinin farkına vararak işe başlar. Daha önceki kitaplarımda sözünü ettiğim Kızılderili Bilge Don Juan, savaşçının en büyük gücü onun niyetinin saflığındadır der. Arif Bey düşünmeye başlamıştı. Ben konuşmayı kestim, onun bana bir şey söylemesini beklemeye başladım. Sustuğumun daha farkına varmadı. Gözlerini kısmış bir konuya odaklanmıştı. Sonra bana baktı, kendisini gözlediğimi gördü. Gülümsedi, kafasının bir şeye takıldığını ve ona açıklık getirmek istediğini söyledi ve şöyle devam etti. Kişinin kendini farkına varması, kendini bilmesi bana bir sonuç olarak gözüküyor. Yani burada durdu, konuşmaya çalıştı. Ağzından laf çıkmadı, bana baktı, gülümsedi. Ben ne demek istediğimi biliyorum ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum dedi ve bir süre sonra yeniden konuşmaya başladı. Sanırım şöyle bir örnek vererek ne demek istediğimi anlatabilirim. Karı koca ilişkisinde ilişkinin nasıl olduğu, birbirlerinin isteklerinin hesaba alınıp alınmadığı konusunda farz edelim kadın daha bilinçli, daha farkında. Ve yine farz edelim ki kadın erkekten daha çok ilgi, daha çok duygusal yakınlık bekliyor. Ama erkeğin şöyle dediğini düşünelim. Erkek olduğum için ilişkinin bütün boyutlarına senin kadar duyarlı değilim. Böyle yetiştirilmemişim. Sen ilişkiye daha derin bir farkında oluş getiriyorsun. Çünkü kadın olarak bunu yapabilmek senin için çok kolay. Ben bunu yapamıyorum. Benden senin kadar duyarlılık bekleme. Bu noktada şunu söyleyebilir miyiz? Bu erkek kendini biliyor, kendini tanıyor ve bildiği bu gerçeği karısıyla paylaşıyor. Bu insan kendini bilen biri olarak kabul edilebilir mi? Arif Bey'in ne demek istediğini anlamıştım. Bu yerinde bir soruydu. Böyle zor sorular sormaya devam ederse kendisiyle bir daha hiç buluşmayacağımı söyledim, gülüştük. Belki sana tuhaf gelecek, belki tuhaf gelmeyecek ama ilk duyduğum zaman beni bayağı sarsan bir kavram, bir farkındalık söyleyeceğim. Kişi bir ortama değişik derecelerde bilinç, farkında oluş getirebilir. Bilinci, farkında oluşu bir ampule benzetecek olursan 25 wattlık ampul ışığıyla bir ortamı aydınlattığın gibi 150 wattlık bir ışıkla da aydınlatabilirsin. Ve birey hangi ortama ne derece bilinç getireceğini seçebilir. İşte beni sarsan, hayrete düşüren kavram buydu. Yani anlattığım durumda koca ilişkimizi aydınlatmak üzere senin ampulün daha parlak, ne yapayım benim ampulüm seninki kadar ışık vermiyor diyeceği yerde, eğer isterse ki anahtar fikir bu, eğer isterse kendi ampulünün wattını arttırabilir. Evet, temel fikir bu. Peki koca neden daha sönük ampulle ilişkiye bakıyor, neden ampulünü daha çok ışık veren bir ampulle değiştirmiyor? Sana bir örnek anlatarak cevap vereceğim. Tanıdığım bir genç bayan çok savruk, unutkan biriydi. Ay ne yapayım, çok unutkanım, elimde değil der ve kendisinin değişemeyeceğine inanırdı. Daha sonra evlendi, kocası onun unutkan ve savruk bir insan olduğunu kabul ederek sürekli onun bıraktıklarını, unuttuklarını toplamaya başladı. Bir süre sonra çocukları oldu. Şimdi çocuk 5 yaşında. Geçenlerde bu çifti gördüğümde yine konu unutkanlığa ve savrukluğa geldi. Genç hanım ne yapayım işte öyleyim, elimde değil gibi laflar etti. Kendisine inanmadığımı söylediği açıklamaları hiçbir temeli olmadığını söyledim. Ama Doğan Bey, beni biliyorsunuz, unutkan biriyim diye itiraz etti. Ona şu soruyu sordum. Çocuğun şimdi 5 yaşında. Kaç defa onu arabada unuttun? Ya da alışverişe gittiğin mağazada kaybettin veya komşudan getirmeyi unuttun? Ama Doğan Bey diye hemen itiraz etti. O benim çocuğum. Bir anne çocuğunu nasıl unutabilir? Görüyorsun. Arif Bey, anne kendi çocuğu ile ilişkisine 150 wattlık bir ışık getiriyor ve bundan tümüyle sorumluluk alıyor. Sizin anlattığınız olayda kritik soru, koca bu ilişkiye ne gibi güdülerle giriyor ve ilişkiye getirdiği bilinçten ne kadar sorumluluk alıyor? Karısıyla ilişkisini annenin çocuğuyla ilişkisi kadar önemli görmeye başlasa, o ilişkiye getirdiği farkında oluşun derecesi artar. Yani temelde yine niyet var. Bu ilişkinin benim için anlamı ne? Niçin bu ilişki içindeyim? Bu sorulara verilen cevaba uygun farkında oluş, bilinç derecesi ortama gelir. Gerçekten bu önemli bir kavram. Bir insanın gerçekten bir şeye ne kadar önem verdiğinin en belirgin göstergeci bu galiba. Evet, farz et ki benimle buluşmak istediğini ve buna önem verdiğini söylüyorsun. Ama her buluştuğumuzda 10-15 dakika geç kalıyorsun. Daha sonra ben konuşurken gözlerin çevrende güzel kızları süzmekle meşgul, hep etrafta gördüğün tanıdıklara selam vermek için fırsat kolluyorsun. Böyle bir davranış bana neyi ifade eder? Sizinle buluşmaya ve bu konuşmaya çok istekli olmadığımı. Evet, bir insanın herhangi bir konuyla gerçekten ilgilenip ilgilenmediğini, o konu konuşulurken ortama getirdiği farkında oluşun bilincin derecesini gösterir. Bunun savaşçı konusuyla ilişkisi ne? Bunun savaşçı konusuyla ilişkisi şu, savaşçı ortama getirdiği bilincin derecesinden %100 sorumluluk almasını bilir. Niyetinin saflığı içinde kendini %100 ilgilendiği konuya verir. İlgilenmiyorsa mış gibi ilgilenmez, dürüsttür. Arif Bey söylediklerimi hafif hafif başını sallayarak dinliyordu. Cümlemi bitirince anladığını belli eden bir yüz ifadesiyle bana baktı. Bir süre sonra sormak istediği bir soru olduğunu yine yüzünden anlamıştım. Savaşçı bir ortama girdiği zaman kendi niyetinden, niyetinin saflığından emindir. Tamam, bunu kabul ediyorum ama anladığım kadarıyla savaşçı da bizim gibi bir toplum içinde yaşıyor ve onun da tanıdıkları, bildikleri, ailesi, dostları var. Kendi istediğini bilmesi yeter mi? Çevresindekilerin istediklerini de hesaba katmak zorunda değil mi? Aslında bu bizi daha önce konuştuğumuz hapishane konusuna, ait olma, birey olma dengesi ve yaşam dansı farkındalıklarına geri götürüyor. Savaşçı evetini ve hayırını keşfetmiş biridir. Bu evet ve hayır dengesi için kişinin yakınları, dostları, ailesi, çevresi girer. Yani savaşçı ortama getirdiği bilinçte bütün dinamikler üzerinde düşünüp karar vermiştir. Savaşçı şunun farkındadır. Hayır demesini bilemeyen kişi güçsüz kişidir. Hayır demesini bilmeyen kişinin evetinin de anlamı yoktur. Kendi yaşamlarının liderliğine soyunmuş kişiler hayır ve evet kelimelerinin tam eksiksiz tüm birer cümle olduğunu bilirler. Hayır ve evetleriyle savaşçı hem kendinin hem de ilişki içinde olduğu insanları sınırlarına saygılıdır. Sözümü bitirdikten sonra Arif Bey'e baktım, büyük bir dikkatle dinliyordu. Yeni bir dünyanın kapısını açmış bir macera perestin şevki içindeydi. Arif Bey, buluşmalarımızdan ve konuşmalarımızdan memnun musunuz? Evet, çok. Trabzonlu vatandaşın öyküsünü dinlemek kendi başına bir ayrıcalık. Keşke siz konuşurken gizli bir televizyon kamerası bizim konuştuklarımızı yayınlasa ve yüz binlerce öğretmen ve vatandaş bu konuşmaları dinlese diye aklımdan geçirdim. Şimdi önemli olan bu konuştuklarımızın sizin ve benim için anlamlı olması. Umarım sizin için de anlamlıdır hocam. Evet, neyi bilip bilmediğim, neyi özümseyip özümsemediğim bu süreç içinde belli oluyor. Bu benim için büyük bir kazanç. Yani sizin için de yararlı oluyor. Kesinlikle. O zaman buluşmalara devam edeceğiz. Evet, edeceğiz. Eyüp'te Pierlotti kahvesi varmış. Hiç gittiniz mi? Yıllar önce gitmiştim. Nereden söz ettiğinizi biliyorum. Orada mı buluşmak istiyorsunuz? Evet, önümüzdeki cumartesi orada buluşalım mı? Saat kaçta? Saat 2'de buluşalım. Hesabı ben ödedim. El sıkışarak Arif Bey'den ayrıldım. Dışarı çıkınca sıra servilere doğru yürümeye başladım. Solda bir banka şubesinin önünden geçtim. Her öğleden sonra akşama kadar, hatta gece geç vakitlere kadar burada çiçek satan bir çingene kadın vardır. Su dolu kovalarda bekleyen güzelim çiçekleri satar ve sürekli sigara içer. Yürümeye devam edince sol kolda yapımı devam eden ve tahta perdelerle boylu boyunca kapatılmış inşaatların önünden geçtim. İnşaatların önü ve tahta perdelerin açık kısımları çöplük gibi kağıt ve plastik parçalarıyla dolu. Sağ tarafa bakınca birçok reklamların yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yaşasın Cumhuriyet pankartını görüyorum. Tramvay gelmiş, yolcularını boşaltıyor, dönüş yapıp geldiği yöne geri gidecek. Solumda bir otel var. Büfelerin, dönercilerin, hamburgercilerin, kuru yemişçilerin tabela karmaşası arkasında bir Ortodoks Rum kilisesi yer alıyor. Kilisenin taş binası kırık dökük büfe kulübelerinin arkasında daha bir sağlam ve uygarca duruyor. Ağaçlar sanırım kilisenin bahçesinde olmalı. Manzaraya bir doğallık, bir güzellik katıyor. Yürüdüğüm kaldırım iki kişinin zor olarak karşılıklı geçeceği bir genişlikte. Yani bizim mış gibi kaldırımlarımızdan. O nedenle karşıdan iki kişi geldiği zaman sokağa iniyor, karşıdan gelen sürücünün insafına bağlı olarak ya yolda yürüyor ya da bir kenara çekilip arabanın geçmesini bekliyorum. Mış gibi yaşayanlar ülkesi farkındalığı gittikçe kafamda belirginleşmeye başladı. Bu farkındalık içinde Arif Bey'le buluşmalarımızın önemi gözümde daha da arttı. Eve doğru mış gibi kaldırımlar üzerinde yürümeye devam ettim. Bölüm 4. Geleceği yaratmak. Cumartesi Cihangir'den bir taksiyle Eyüp'e geldim. Taksi şoförü Pierlotti kahvesini bilmediği için Eyüp'te gördüğümüz bir taksi şoförüne yolu sordum. Şoföre beyefendi diyerek sorduğum için olacak son derece efendi bir tavırla yolu tarif etti ve bize hayırlı günler diledi. Şoförün işaret göreceksiniz dediği yerde yol işareti vardı. Ama daha ileride başka işaretlerle desteklenmediği için gideceğimiz yeri yine sormak zorunda kaldık. Sonra Bağdat bulunur sözü bizim kültürümüzden çıkmış olsa gerek. Çünkü yollara gerekli işaretleri koyma gereği duymamamızın bir nedeni olmalı. Bilinçli bir neden değil, ilişki kültürü içinde olayları algılama ve değerlendirmememizden kaynaklanan bir neden. Bizim kültürün temel niyetliliği insanların birbirine muhtaç olduğu bir dünya yaratmak. Her şeyin açık seçik belirgin olduğu, kurallara göre işleyen bir ortamda bu niyeti gerçekleştiremezsiniz. Yol işaretlerinin olmaması insanları birbirine muhtaç kılar. Sonra Bağdat bulunur. Burada kritik farkındalık sormak. Peki ya sorduğun sana bildiğini söylemez ise, o zaman onunla iyi geçinmek, onu mutlu etmek zorundasın. Bu mutlu etmenin içine çoğu kere rüşvet de girer. Ben bunları düşünürken geldik efendim diyen şoföre ücretini ödeyerek arabadan indim. Sabahleyin yağmur yağmıştı, yerler ıslaktı. Ama şimdi gökyüzü masmavi, güneş pırıl pırıldı. Kahvehanenin bahçe kısmına girerken bir asmalıktan geçiyoruz. Her iki yana üçer direk dikilmiş, bu direklerin üzerine üçgen destekler, onların da üzerine orta kalınlıkta keresteler konmuş ve böylece asmanın yayılması sağlanmış. Üzümler vardı ama göz dolduracak türden değil. Fakat bu haliyle bile girişe kesinlikle bir Osmanlı binası havası veriyor. Bahçe kat kat setlerle ayrılmış. Setlerin içinde ve kıyısında ağaçlar ve çiçekler var. Her setteki çiçekler farklı. Büyük saksılar serpiştirilmiş oraya buraya. Bazılarına çiçek, bazılarına ise fidan ekilmiş. Yerler Arnavut kaldırımı ama merdivenler büyük düz taşlardan yapılmış. Üst setlere küçük sandalyeler ve tabureler konmuş. Aşağıdaki setlerde ise normal büyüklükte masa ve sandalyeler yer alıyor. Sizi ilk önce Haliç'in panoramik bir manzarası karşılıyor. Kahvenin önünden geçen yol ilk başlarda setlerden biri gibi görünüyor ama sonra bakıyorsunuz yukarıdan insanlar yürüyerek geliyorlar. Kahvenin önünden geçtikten sonra kıvrılarak aşağıya doğru yürüyüşlerine devam ediyorlar. Yolda her iki tarafına masalar konarak kahvenin bir setine dönüştürülmüş. Yol üstündeki masalardan birine oturdum. Bütün Eyüp ve Haliç'i görebiliyordum. Bir süre sonra gülümseyen yüzüyle Arif karşımdaydı. Garsonlar şalvar giymişler, cepkenleriyle Osmanlı külhan beylerinin giyimini anımsatıyorlar. Her ikimiz de birer çay söyledik. Birkaç hoşbeşten sonra Arif Bey, bugün geleceği yaratmak konusunda konuşmak istiyorum diye söze başladım ve kişisel bütünlük geleceği yaratmanın en önemli öğesidir diye devam ettim. Bu konuya önem verdiğinizi biliyorum hocam. Kitaplardan mı? Evet, bir kitabınızda şöyle bir düşünce ifade etmiştiniz. Ülkedeki tüm ekonomik, yasal, siyasal koşullar aynı kalsa ama bizim insanımızın yaşamına kişisel bütünlük yaşayan bir değer olarak girse, ülkenin sorunlarının %70'inden çoğu sorun olmaktan çıkar. Doğru hatırlıyor muyum? Evet, hatırlıyorsunuz. Yine öyle düşünmeye devam ediyorum. Savaşçı konusunu işlerken kişisel bütünlüğü göz ardı edemezdim. Garson çaylarımızı getirdi. Giriş kapısında simit satan bir çocuk görmüştüm. Canım simit çekti. Kalktım, iki simit aldım. Bu Arif Bey'in de hoşuna gitmişti. Çayla simit yemeye başladık ve sohbetimize devam ettik. Gerçeğe saygı kişisel bütünlüğün temelidir. Gerçeğe saygı kişisel bütünlüğün temelinde yatar. Gerçeğin ne olduğu bilinci kişilerin bu bildikleri gerçeğe saygılı olmasına yol açar. Gerçeğe saygı kişisel bütünlüğün temelinde yatar fikri benim için yeni bir fikir Doğan Bey. Bunun üzerinde hiç düşünmemiştim. Sizin kitaplarınızdan kişisel bütünlüğün önemli olduğunu okuduktan sonra bu konu üzerinde düşündüm. Ama gerçeğe saygı ile kişisel bütünlük arasındaki ilişki üzerinde hiç düşünmemiştim. Evet Arif Bey, her şey gerçeğe saygının bir değer olarak kabul edilmesiyle başlar. Bir süre sustum. Arif Bey bu yeni fikri sanki özümsemek istercesine düşünceliydi. Nihayet gerçeğe saygı fikrinin iyice yerleştiğini ifade eden bir yüz ifadesiyle simitinden ısırıp bana bakınca konuşmama devam ettim. Çocuk doğduğunda gerçeğin ne olduğunu bilmez. Daha doğrusu kendi algılamalarına nasıl bir tutum içinde bakacağı konusunda herhangi bir ön bilgisi yoktur. Çocuk büyürken sürekli öğrenmeye açıktır. Özellikle 3 ile 7 yaş arasında soru sorma devresi, yani her şeyi öğrenme isteği çok belirgin olarak kendini gösterir. Gerçekten Doğan Bey, çocukların bu yaşlarda sordukları sorular ne kadar çok ve ne kadar şaşırtıcı. Evet, muhteşem bir olay. İşte bu devrelerde eğer çocuk gerçeğe saygılı bir ortamda büyüyorsa, gerçeğin ne olduğu ile ilgili sağlıklı bir fikir edinmesi ve gerçeğe nasıl yaklaşacağı konusunda tutum geliştirmesi çok kolay olacaktır. Peki ya gerçeğe saygılı olmayan bir ortamda büyüyorsa? Maalesef birçok yetişkinin gerçek ile, yani rasyonel bir insanın gerçeği ile ilişkisi yoktur ve gerçeğe saygı duymayı unutmuşlardır. Bu ortamlarda çocuk gerçekle ilişkisinde sorunlar geliştirecektir. Sanırım çocuğun aklını hiçe saymak ona yapılabilecek en büyük zulüm. Aynı şeyden yüreği yanan iki insan olmanın oluşturduğu bir dostluk içinde konuşmaya devam ettim. Çocuk sürekli yetişkinin davranışını gözler. Bu davranışlardan anlam çıkarmaya çalışır. Yetişkinin davranışı tutarsız, açıklanamaz, söylenene uymayan türden olduğu zaman çocuk şaşırır ve hem kendine hem de içinde yaşadığı dünyaya güveni temelden sarsılır. Bu nedenle çocuk içinde bulunduğu gerçeği algılamamayı öğrenmeye başlar, içinde bulunduğu ortama getirdiği bilinçte bir azalma görülür. Kişinin özüne saygısı ve sorumluluğu üzerine araştırmalar yapmış ve kitaplar yazmış olan psikoterapist Nathaniel Brandon çocuğun bilincindeki azalmaya birçok örnekler verir. Şu örneklere bir göz atalım. Anne dürüstlük üzerine çocuğuyla önemli bir konuşma yapar. Daha sonra misafirler gelir ve anne misafirlere bir şey anlatır. Çocuk bu olayın doğru olmadığını bilmektedir ama annesi olay doğru imiş gibi üstelik abartarak anlatır. Bu tutarsızlığın açıklamasını bulmak üzere çocuk annesinin yüzüne bakar. Annesinin yüzünde hiçbir değişiklik yoktur. Suçluluk duymadan doğru bir şeyi anlatıyormuş gibi olayı anlatmaya devam eder. Arif Bey bu noktada sözümü kesti. Doğan Bey, çocuk hangi tutarsızlığın açıklanmasını bekliyor? Misafirler gelmeden önce anne çocuğuna dürüstlüğün önemiyle ilgili bir konuşma yapmıştı. Ha evet, anladım. Misafirler gelmeden önce söylediği ile misafirler önünde yaptığı davranış arasındaki tutarsızlık. Evet, başka bir örnekte alkolik baba veya annenin bulunduğu evlerden verilebilir. Alkolik birinin bulunduğu ailede sık sık gözlenen şu durumu düşünün. Anne masada çocuklara hoş bir şey anlatmaktadır. O sırada baba sarhoş olarak eve gelir, ayakta zor durmaktadır. Anne dönüp bakmaz bile, çocuklarla aynı şekilde konuşmaya devam eder. Baba daha fazla ayakta kalamaz, kıçının üzerine yıkılır. Yan yatmış vaziyette yerdedir. Anne konuşmasına devam eder. Çocuk yerdeki babaya bakar, konuşmaya devam eden annesine bakar. Gözleri bu ikisi arasında gider gelir. Olumsuz şeylerden hiç söz etmeme alışkanlığı olan anne, çocuklarla konuşmasına devam eder. Çocuk ortamdaki mesajı alır. Eğer bir olayı görmemezliğe gelirsen o gerçekte olmamış gibidir. çocuk görmemeyi öğrenir. Çevresinde gerçekle ilişkisini açık ve seçik kurmayan insanlar olduğu zaman çocuğun kafasında birçok soru açıkta kalır. Bu soruların en önemlilerinden biri, ben bu dünyada nasıl yaşayacağım sorusudur. Bu sorunun birçok alt soruları vardır. İnsanlar söylediğini yapmadığı, yapılanı söylemediği zaman ben neyin doğru olduğunu nasıl anlayacağım? Yalan söylendiğini hiçbir zaman anlayamayacağıma göre ben insanlara nasıl güveneceğim? Gördüğüm şeylerin konuşulmadığı, yokmuş gibi davranıldığı bir ortamda ben emniyette miyim? Gerçek diye bir şey var mı ve ben gerçeğin ne olduğunu nasıl anlayacağım? Neyin ne olduğunu nasıl anlayacağım? Bunları bilmeden ben nasıl yaşayacağım? Bu soruları teker teker ifade etmemi dinleyen Arif Bey, duyduklarının etkisinde kalmış bir insanın tavrıyla, "Bunlar önemli sorular hocam. Kendi öğrencilerimle ilişkilerimden biliyorum. Çocuğun kendi algılamasına güvenmesi çok önemli." "Evet Arif Bey, bu sorular büyükler için de önemli ama çocuklar için daha önemli." Çocuk sorduğu sorular ve gözlemleriyle içinde bulunduğu dünyayı ve kendini anlamaya çalışmaktadır. Bu doğanın insanoğluna verdiği özel ve muhteşem bir potansiyeldir. Anlayabilme, öğrenebilme, düşünebilme yeteneği. Gerçeğin inkar edildiği, kişisel bütünlüğün olmadığı bir yetişme ortamında çocuk bu muhteşem yeteneğini ömrü boyu kaybedebilir. Düşünmenin, anlamanın, algılamanın hiçbir anlamı yok, hiçbir değeri yok sonucuna ulaşabilir. Ortamda gerçeği, düşünceyi algılamaya değer verebilmesi için insanın kişisel bütünlük içinde olması gerekir. Bu sadece ailede söz konusu değil herhalde. Sınıfta öğretmenlerin de dikkat etmesi gereken bir konu. Evet, özellikle kendilerini öğretmenliğe adamış öğretmenlerin ilk dikkat etmesi gereken konu bence bu. Algılanan gerçeklere mutlak saygı duyarak onların konuşulmasına olanak sağlamak. Çocuk her konuda soru sorabileceğini ve istediği kadar soru sorabileceğini bilmeli. Bütün soruların cevabını yetişkin bilmeyebilir. Yetişkin soruların cevaplarını bilmek zorunda değildir. Ama çocuğun sorusunu duymak, işitmek ve çocuğun ne dediğini anlamak zorundadır. Bir öğretmen bunu yapabilecek bilinci geliştirmiş olmalıdır. Biraz durduktan sonra hızımı alamadım. Tekrar ettim. Öğretmen mutlaka bu bilinci geliştirmiş olmalıdır. Bu bilinci geliştirmeden öğretmen olmamalı. Bu o denli önemli. Hocam, toplumumuzda ailelerin, ki sizin bir kitabınızda bunun birçok örnekleri var, özellikle 5 temel özgürlükten konuşurken bunları dile getirmişsiniz. Öğretmenlerin ve daha da acısı medyanın gazetesiyle, TV'siyle, radyosuyla çok büyük bir çoğunluğu gerçeğe saygılı bir yaklaşım içinde değil maalesef. Öyle algılıyorum. Hemfikir misiniz merak ediyorum. Evet, maalesef hemfikirim. Bütün kötülüklerin anası, bütün yanlışlıkların ve geriliklerin kaynağı gerçeğe saygısızlıktır. Ailesiyle, öğretmeniyle, medyasıyla gerçeklere saygılı olmayan toplumumuzda çocuk rasyonel bir varlık olarak gelişemez. Rasyonel bir varlık olarak gelişmek. Hocam, rasyonel bir varlık dediniz. Bunu biraz açar mısınız? İnsanoğlu inanan, hisseden, duyan ve bu arada aklıyla hareket edebilen, düşünen, düşüncelerini uygulayabilen rasyonel bir varlıktır. Eğer insanın gördüğü, algıladığı dünya önemsenmez ise o zaman kişi rasyonel bir varlık olarak gelişemez. Çünkü düşünebilmek için kişinin algıladıklarının bilincinde olması ve algıladıklarını hesaba katması gerekir. Anlıyorum. Yani algılama konusunda neyi gördüğü konusunda insanların açık seçik ve dürüst olması gerekir. Evet, öyle olması gerekir. Bizim toplumumuzda maalesef çoğunlukla yetişkinler çocukların korkularına hitap ederler. Onların zihinlerine, anlayışlarına değil. Bir toplumun gelecekteki... Hocam bir dakika, sözünüzü tekrar eder misiniz? Maalesef çoğunlukla yetişkinler çocukların korkularına hitap ederler. Onların zihinlerine, anlayışlarına değil. Bu fikri tekrar etmemi istediniz değil mi? Evet evet. Hocam bu müthiş önemli bir fikir. Arif Bey, bu fikre verdiğiniz öneme katılıyorum. Nerede sen ben bilinci hakim ise orada insanlar birbirlerinin korkularına konuşurlar. Bu arada çocuklar da nasibini alır. Sen ben bilinci. Arif Bey durdu. Yeniden sen ben bilinci diye tekrar etti. Doğan Bey, sen ben bilinci ile korku arasındaki nasıl bir ilişki var? Sen ben bilinci içinde kurulan ilişkilerin temelinde kim daha güçlü, kim kimden korkmalı anlayışı yatar. Bunu biraz açar mısınız? Arif Bey, izin verin bu konuya daha çok girmeyeyim. Daha önceki kitaplarımda bunu oldukça ayrıntılarıyla incelemiştim. Bir süre sustum. Gözlerimi kapatarak daha önce ne konuştuğumu hatırlamaya çalıştım. Bu sırada bir rüzgar esti. Rüzgar esince ağaçların üzerindeki sular masaların üzerine düşmeye başladı. Bir ara yeniden yağmur yağıyor sandım. Konuştuğum konuyu hatırladım. Yetişkinlerin çoğunluk çoğunlukla çocukların korkularını konuştuklarını söylüyordum. Biliyorsun, toplumun gelecekteki sağlığı çocukların zihinlerini ve gönüllerini geliştirmede yatar. Toplumun sağlığı dediğim zaman bir toplumun her yönünü kastediyorum. Aile yapısı, ekonomik süreçler, siyasal yönetim, yasal uygulamalar, kültür, sosyal yaşamın aklınıza gelebilecek tüm boyutlarını kastediyorum. Doğan Bey, biz ezbere önem veriyoruz. Çocuğun rasyonel bir dünyada düşüncenin soru sorarak gerçekleri aramanın önemli olduğu bir dünyada yetişmesinin önemini çoğu öğretmenlerimiz bile pek düşünmüyor. Hatta itiraf edeyim hocam, ezber bilgi ile bilgi üreten düşünme arasındaki farkı birçok öğretmen arkadaşımız bilmiyor. Arif Bey monolog halinde konuşmasına devam etti. Niçin bilmiyor, bu onların kabahati mi? Bir süre sustuktan sonra kendi sorduğu soruya kendisi cevap vermeye başladı. Bilmiyorlar çünkü onları yetiştirenler de bilmiyor. Bir süre sustu. Yine kendi kendine konuşmaya başladı. Halbuki öğretmenler düşünmeyi öğretmede önemli bir konuma sahipler. Bir süre sustu. Söylediğinin önemini kavrayıp kavramadığımı anlamak istercesine yüzüme baktı ve söylediğini tekrar etti. Çok önemli. Özellikle sınıf öğretmenleri. Çünkü çocuklar hala tam kalıplanmış, kemikleşmiş değiller. Öğretmenler onlara düşünmenin gücünü gösterebiliriz. Teşekkür ederim Arif Bey. Bir öğretmen olmanın bu kadar önemli olduğunun bilincinde olmanız bana heyecan veriyor. Hocam, konuştukça öğretmenlik şevkim geri geliyor. İyi bir öğretmen olup bütün gücümle öğrencilerimi yetiştirmek istiyorum. İçim enerjiyle dolmaya başladı. Buna memnun oluyorum. Umarım daha da derinlere ulaşan bir enerji olur bu. Bir süre sustum. Çayımdan bir yudum aldım ve bir süre sonra konuşmaya devam ettim. Unutma, savaşçı kimdir onu irdeliyoruz. Savaşçının anlam arayışından, uyanışından, niyetinden söz ettik. Şimdi savaşçının kişisel bütünlüğünden söz ediyoruz. Kişisel bütünlüğün olabilmesi için savaşçının kendi içindeki ve çevresindeki gerçekleri koşulsuz saygı duyması ve onları tanıması gerekir. Gerçeğe koşulsuz saygı çocuğun öğrendiği bir tutumdur. Büyükler verdikleri sözleri tutmadıkları, bir dediği bir dediğine veya dediği yaptığına uymadığı zaman çocuğun kafası karışır. Hocam, geçenlerde sınıfımda bir öğrencim ezanın niye Arapça okunduğunu sordu. İlkokul 4'teki bir çocuk bunu merak etmiş. Hazreti Muhammed'in Arap olduğunu, Kur'an'ın Arapça olduğunu ve Müslümanların Kur'an'ın dilinde orijinal haliyle ezanı okumak istediklerini söyledim. Ama gergindim. Çünkü bu konularda konuşmak bizim toplumda mantık ve gerçek sınırlarını aşar. Ama çocuğun düşüncesine saygı göstermek için çocuğun sorusunu onurlandırdım ve cevapladım. Ben bu açıklamayı yaptıktan sonra çocuk tüm saflığı ile şunu söyledi. Allah Türkçe bilenlerin anlamasına önem vermiyor mu? Nasıl yanıtladınız? Kur'an'ın Türkçesi olduğunu, ezanın da Türkçesi olduğunu, isterse kendisine daha sonra anlatabileceğimi söyledim. Ama gergindim. Çünkü o masumiyeti içinde bizim toplumun yüzyıllardır kaçındığı, kafasını kuma soktuğu konuları deşmeye başlamıştı. Din konusunda konuşmak ve akıl yürütmek tehlikeli ve yasaktır levhasını henüz görmemişti. Ama sanırım yüzümden, sesimin tonundan ve bedenimin gerginliğinden bu konuda pek rahat konuşamadığımı anlamıştı. Çok güzel bir örnek verdiniz. Kızım Ayşen Ankara Gazi Osman Paşa İlkokulu 1. sınıftayken bana şu soruyu sordu. Baba, Allah mı büyük, Atatürk mü? Bilmem. Geçmişimle ilgili ne kadar bilginiz var Arif Bey? O zaman Emily ile evliydim. Ayşe'nin annesi Emily Amerikalıydı. Emily hayretler içinde bir Ayşen'e bir de bana baktı. Ayşen sorusunda son derece ciddiydi. Emily, Ayşe'nin bu soruyu nasıl aklına getirdiğini, nasıl böyle bir karşılaştırma yapmak gereğini duyduğunu anlayamadı. Ama ben içim burkularak çok iyi anlamıştım. Kızımı Atatürk'ün bizim gibi insan olduğunu, bu ülke için önemli ve büyük işler yaptığını, memleketini sevdiği için memleketinin insanlarının uygarca yaşaması için çalıştığını anlattım. Atatürk'ün büyük insan olduğunu ama onu Allah'la karşılaştırmanın anlamsız olduğunu, çünkü birinin insan, öbürünün tanrı olduğunu söyledim. Ayşen büyük bir saflıkla bunu gidip öğretmenime anlatacağım. Çünkü sanırım o Atatürk'ün Allah'tan daha büyük olduğunu sanıyor babacığım dedi. Öğretmeniyle konuşmuş olacak ki bir veli toplantısında öğretmen, biz çocuklara Atatürk'ün ne kadar büyük bir insan olduğunu anlatıyoruz. Siz de evde bunu pekiştirin lütfen demek gereğini duydu. Evet, o da tabu konulardan biri. Atatürk hakkında dengeli ve gerçekçi değerlendirmeler yapmak gittikçe zor hale geliyor. Maalesef çocuklarımız daha okula başlamadan önce bu konularda düşünmemeyi öğrenmeye başlamışlar. Ezbere laflar edip bunların ne anlama geldiğini dahi düşünmüyorlar. Bunu öğrencilerimde net olarak görebiliyorum. Atatürk hakkında çocuklar büyüklerin dediklerini ezberleyip tekrar etmenin ötesinde herhangi bir değerlendirme yapmaktan acizler. Onları bu şekilde aciz hale getiren biz büyükleriz. Evet Arif Bey. biz öğretmenlerin çocukların gerçeklik duygusunu nasıl kazandığını bilmemiz gerekir. Bu gerçek duygusu bilinçli yaşamanın bilinçli yaşamda kişisel bütünlüğün gereğidir. Gerçeklik duygusunun kazanılışına bakalım. Çayım bitmişti. Garsona el ettim. Arif de çay istiyordu. İki çay daha söyledik. Simit tazeydi. Uzun zamandır simit yememiştim. Bize özgü bu zevki Eyüp'te Haliç'in manzarasını seyrederken yaşamak ayrı bir hoşluk veriyordu. Haliç Köprüsü karşıdan gözüküyordu. Bu civarda çok miktarda fabrika varmış. Şimdi onlar kaldırılmış. Pembeye boyanan eski defterdarlık binası buradan gözüküyor. Haliç'in çevresi temizlenmiş ve yeşillendirilmiş. Suyu temizlenmeye çalışılmış ama sanırım bu pek başarılı olmamış. Gerçeklik. Arif Bey, şimdi şu anda ben sizin karşınızda oturuyorum. Önünüzde bir defter var ve onun da içinde bir kalem duruyor. Bu defterin başka bir şey haline gelmeyeceğini biliyorsunuz. Şimdi ayağa kalksanız ve biraz dışarıda yürüseniz ve yine bu masaya geri gelseniz benim koyun veya keçi olmayacağımdan, yine doğan olarak kalacağımdan eminsiniz. Buna felsefede özdeşim yasası denir. Yani nesneler neyse odur. A, A'dır. Bu varoluşla ilgili bir ifadedir ve mantığın başlangıcıdır. Özdeşim yasası, nedensellik yasasını doğurur. Bir kere daha tekrar eder misiniz Doğan Bey? Özdeşim yasası ne idi? Özdeşim yasası şunu der. Bir şey ne ise odur. Başka bir şey değildir. Sandalye sandalyedir. Bardak bardaktır. Çok basit. O kadar basit ki insan acaba bir şey mi anlamıyorum diye şüpheye düşüyor. Bir de nedensellik yasasından söz eder misiniz? Nedensellik yasası ise şudur. Bir nesne kendi doğasına uygun davranır. Bir nesnenin ne yapacağı onun ne olduğu ile belirlenmiştir. Bu dedikleriniz sadece nesneler için mi geçerli? Yani canlılar da bu yasalara tabi mi? Evet, burada nesne yerine varlık diyebiliriz. Bu varlık bir insan, bir eşya, bir ağaç, hatta bir özellik veya bir eylem olabilir. Bir düşünce, bir duygu, herhangi bir düşünce hali olabilir. Enerji olarak tanımlayabileceğimiz her var bu sınıfa girer. Bu dünyada duyduğumuz emniyet duygusu, durağan ve kalıcı bir evren içinde yaşadığımız duygusu, bu özdeşim yasasına, ki bazen özdeşim aksiyomu adı da verilir, indirgenebilir. Tüm yaşantılarımızın temelinde bu o kadar yer almıştır ki bunun hakkında hemen hemen hiç düşünmeyiz. Ama bu yasa her şeyin temelini oluşturur. Olan şey kendisidir. Kendisi olmayan şey kendisi değildir. Bundan daha temel ve daha emin bir şey yoktur. Bu yasanın geçersiz olduğu bir durum yok mu? Özdeşim ve nedensellik yasası sarsıldığı zaman dünyamız sarsılmış olur. Güneşin yarın doğmama ihtimali hiç aklımıza gelmez. Şu içinde bulunduğumuz binanın yarın yine burada var olmaya devam edeceğini varsayarız. Şu altımızdaki toprak sallanmayacaktır. Şu önümüzdeki görünen ağaçlar, çimler, ilerideki evler okyanusun altında olmayacaklardır. Eğer bu tür temel varsayımlarımız, ki şimdi onların farkında bile değiliz, yok olur ise bizim tüm hayat görüşümüz değişir. Çok farklı bir evrende yaşamaya başlarız. Deprem gibi doğal afetlerde bu varsayımlarımız altüst olunca ne oluyor? Büyük bir kaygı ortaya çıkar. Kişinin yaşamının temelleri sarsılır ve yaşamın kendisine uyum sağlamakta büyük zorluklar belirir. Bu kaygıların giderilmesi çok önemlidir, değil mi Doğan Bey? Bu temel varsayımların yine temel varsayım olarak yerli yerine yerleşmesi gerekir. Aksi halde kişi büyük bir uyumsuzluk içine girer, gergin olur. Psikiyatrik bir vaka haline gelir. Akut anksiyete, nevroz denilen haller baş gösterir. Doğan Bey, sizinle konuşuncaya kadar böyle varsayımlarımın olduğunun farkında değildim. Bu tür varsayımlarımızın olduğunun farkına ilk kim varmış? Filozoflar bunun farkına varan ve bunlar üzerinde düşünen insanlardır. Sana aktardığım bu düşünceleri psikolog Nathaniel Brandon'ın kitaplarında okudum. Anladığım kadarıyla onu da bu konuda düşünmeye yönelten Ayn Rand adında Amerika'da oldukça tanınmış bir filozof olmuş. Bir süre sustuktan sonra başladığım konuyu geliştirmeye devam ettim. Arif Bey, bütün kavramların altında yatan iki temel kavram vardır. Bu her şeyin temelinde bulunan iki kavram varlık ve yokluktur. Daha basit bir dille söyleyecek olursak bir şey veya hiçbir şey. Bir süre sustum. Bu tür felsefi konulara bazı insanların alerjisi vardır. Acaba Arif Bey nasıl dinliyor diye onun yüz ifadesini sürekli gözlemliyordum. Arif Bey ilgiyle dinlemeye hazır görünüyordu. Konuşmama devam ettim. Varlık kavramı sizin bildiğiniz her şeyin tüm bilincinizin temelindeki kavramdır. Bu temel kavram bilincin en ana öğesidir. Bununla farkında oluş başlar. Bebek gözünü açıp ışığı gördüğü veya sesi duyduğu zaman ilk farkına vardığı bir şeyin var olduğudur. Bebek gördüğü veya duyduğu şeyin ne olduğunu bilmez. Ona isim veremez. Çünkü henüz bizim bildiğimiz kavramlara sahip değildir. Orada bir şey varın farkına varır. Farkına varmak ancak bir şeyin farkına varılarak gerçekleştirilir. ve beyin bilincinin gelişmesiyle bu farkına varılan şey, sınırları olan, biçimi olan bir birim haline dönüşür. Beyin geliştikçe farklı duyuları yakalama ve birleştirme özellikleri gelişir. Mekan, biçim, renk, düzey farklı farklı algılanıp birleştirilerek nesneler birbirinden ayırt edilmeye başlanır. İşte bu düzeyde bilgi oluşmaya başlar. Arif Bey'e buraya kadar konuştuklarımızla ilgili bir sorusu olup olmadığını sordum. Olmadığını ve zevkle dinlediğini söyledi. Konuşmama devam ettim. Olmayan şey yoktur. Cebimde bir şey yok dediğim zaman cebimde hiçbir nesne olmadığını söylüyorum. Servetim sıfırdır dediğim zaman param olmadığını ifade ediyorum. Bunlar yokluğun özel pratik anlamda kullanılışıdır. Felsefi anlamda yokluk var olmamayı ifade eder. Boşluk, hiçlik, sıfır olma. Bir süre sustum. Yokluk kavramını iyice vurgularcasına yeniden bu fikir üzerinde durdum. Var olmama, var olmamayı ifade eder. Bu noktada Arif Bey gülmeye başladı. Hocam, bu biraz Demirel mantığına benziyor dedi. Ben de Demirel mantığını yabana atma. O mantık sayesinde bak bir köylü çocuğu nerelere geldi diyerek onun esprisine cevap verdim. Daha sonra konuşmama devam ettim. Özdeşim yasası veya aksiyomu taş taştır, masa masadır, saç teli saç telidir der. Eğer öfke duygusu içindeysen öfke duygusu içindesin demektir. Eğer kendini başarısız görüyorsan kendini başarısız görüyorsundur. Bütün mantığın ve rasyonel düşüncenin temeli bu gerçekte yatar. Bu yasayı, bu aksiyomu ihlal edip göz ardı edersek düşüncemiz tutarlılığını, mantıksal yapısını kaybeder. Hocam, anlattıklarınızdan zevk alıyorum ama izin verirseniz bütün bu anlattıklarınızın kişisel bütünlük ile ilişkisinin ne olduğunu soracağım. Bütün bu anlattıklarınızla kişisel bütünlük arasındaki ilişkiyi göremedim. Arif Bey, farkındayım. Lütfen biraz sabırlı olun. Kişisel bütünlüğün üzerine inşa edildiği temelleri inceliyoruz. Daha sonra şimdi konuştuklarımla kişisel bütünlük arasındaki ilişkiyi açık seçik görebileceksiniz. Peki hocam. Özdeşim aksiyomunun doğal sonucu çelişki aksiyomudur. Çelişki aksiyomu bir şeyi aynı zamanda aynı boyutta hem A hem de A değil olamaz der. Bu aksiyom hiçbir şeyin aynı zamanda ve aynı boyutlarda hem kendisi olup hem de kendisi olamayacağının mümkün olmadığını ifade eder. Bu boyut işini anlayamadım. Aynı boyutlarda sözüne takıldın galiba. Evet, doğan gür saçlı bir insandır dedikten sonra doğan keldir diyemezsiniz. Çünkü saçlı olma boyutu yönünden hem saçlı hem de saçsız olamam. Ama doğan gür saçlı bir insandır dedikten sonra doğan kısa boylu biridir diyebilirsiniz. Çünkü saç ve kısa uzun olma aynı boyutlar değildir. Tamam, şimdi anladım. Eğer düşüncemizde böyle bir sonuçla karşılaşırsak biliriz ki bir yerde düşüncemizde bir hata yaptık. Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi diye düşündükten sonra bir gözlemimi Arif Bey'e anlattım. Bir keresinde bir emlakçı hakkında birisi şöyle demişti. Çok dürüst bir insandır, gerekmedikçe yalan söylemez. Bir keresinde de bir anne, dayaktan nefret ederim, çocuklarım beni kızdırdığı zaman babalarına söylerim o döver demişti. Herhalde burada söz konusu anne dayaktan değil, dayak atmaktan bahsediyor. Yani şöyle deseydi, bir çelişki söz konusu değildi. Dayak atmaktan nefret ederim, çocuklarım beni kızdırdığı zaman babalarına söylerim o döver. Peki bu anne hangi noktaya yeteri kadar bilinç getirmiyor sence? Konuştuğumuz özdeşim yasası ve çelişki yasası yönünden mi? Evet, o yönden. Bu anne özdeşim yasasına uymuyor. Dayak atma ve dayak iki farklı şeydir. Bunlar aynı şeymiş gibi aynı cümle içinde kullanılınca o zaman çelişkili bir ifade ortaya çıkıyor. Doğru ve bu tür masum dikkatsizlikler iletişimin kalitesini etkiler. Çocuk bu tür konularda bilinci yüksek bir ortamda yetiştiği zaman daha açık seçik ve dikkatli düşünmeyi ve konuşmayı öğrenir. Ama paldır küldür diyebileceğimiz bir bilinç ortamı içinde çocuk da süratle bu konulara dikkat etmemeyi öğrenir. O da çevresindekiler gibi kafası karmakarışık yaşamaya başlar. Doğan Bey, ülke için, ülkenin çocukları için önemli konulardan söz ediyorsunuz. İnsanımız açık seçik düşünce ortamında yetişmiyor. Okulda da bu böyle. Öğretmenler ile sokakta gördüğünüz insanlar arasında açık seçik düşünme, düşünmeye özen gösterme bakımından maalesef pek fark yok. Çocuk annesinden, babasından, amcasından göremediği düşünce berraklığını öğretmeninden de göremiyor. Bir süre sonra o da çevresindekiler gibi dikkatsiz, bilinçsiz bir insan oluyor. Arif Bey, çocukların sağlıklı açık seçik düşünmeyi öğrenmesi için öğretmenlerin açık seçik sağlıklı düşünmeye aşina olmaları, kendi yaşamlarında kullanmaya başlamaları gerekir. Bu konuda sizinle anlaşıyoruz. Şimdi biraz önce sözünü ettiğimiz özdeşim ve çelişki yasası ile kişisel bütünlük arasında bir ilişki kurmak istiyorum. Tamam, benim de beklediğim bu idi. Kişisel bütünlüğün felsefi temelleri. Doğadaki yaratıklara baktığınız zaman onlarda hiçbir eksiklik olmadığını görürüz. Kuş, kuş gibi yaşaması için donatılmıştır. Hiçbir eksikliği yoktur. Örümcek, karınca bütündürler. Hiçbir eksiklikleri yoktur. Kuşun bu bütünlüğünü bozarsanız, örneğin kanadının birini keserseniz artık o kuş gibi yaşayamaz. Veya bir karıncayı ele alalım. Onun ayaklarının ikisini koparalım. Karınca olarak yaşaması güçleşir. İnsanoğlu doğduğu zaman onun da örümcek, kuş ve karınca gibi bütünlüğü vardır ve tamdır. Onun zihinsel kanatlarını ve ayaklarını göremeyiz ama eğer yakından bakar çocuğu gözler onun sorduğu sorulara dikkat edersek muhteşem bir potansiyel ile karşı karşıya olduğumuzu görürüz. Bu potansiyel çocuğun bütünlüğünün bir parçasıdır. Bu bilişsel yetenek insan olma dediğimiz bütünlüğünün bir parçasıdır. Arif Bey, şimdiye kadar söylediklerimin önemi şuradan kaynaklanmaktadır. Özdeşim ve çelişki yasasına uyulmayan ortamlarda farkına varılmadan çocuğun zihinsel kanatları ve ayakları koparılmaya başlanır. Zihinsel kanatları ve ayakları koparılan çocuk gelişemez, insan olma muhteşemliğini gerçekleştiremez. Burada durdum. Bu söylediğim cümle bence en önemli sorunu dile getiriyordu. Anladı mı diye yüzüne baktım. Karşımda gördüğüm bir gerçeklik vardı. Eyüp Camisi, cami yakınındaki medreseler ve mezarlıklar aşağıya doğru uzanıyordu. Karşımızda Halıcıoğlu, Sütlüce, daha ileride Kasımpaşa görülüyor. Önümüzden geçen yol Ali Bey köye ulaşıyordu. İleride görülen yüksek binalar Maslak'ta yapılan yeni gökdelenler olmalı. Gözlerimle gördüğüm bu gerçeklik kadar aklımın gözüyle gördüğüm bir başka gerçeklik daha var. Çocuklarımızın zihinsel kanatları ve ayaklarının koparılmaya başlandığı gerçeği. Aklımın gözüyle gördüğüm bu gerçeği Arif Bey'in görmesini istiyordum. Ne demek istediğimi iyi anlamıştı. Göz göze geldik. Arif Bey gerçek bir öğretmendi. Onun gelişimini kendime adamak, yavrularımızın gelişimine kendime adamak demekti. Konuşmaya devam ettim. Algılama ile kişisel bütünlük arasındaki ilişkiden söz etmek istiyorum. Kişisel bütünlüğün ilk koşulu gerçeğe saygıdır. Algıladığı gerçeğe kişinin koşulsuz saygısı olmalıdır. Gerçeğe saygısı olmayan insanın kişisel bütünlük içinde kalması mümkün değildir. Algılanan bu gerçek işine geldiği için öylesine algılanmış, çarpıtılmış gerçek değil. Kişinin niyetinin saflığı içinde algılanan gerçekten söz ediyorum. Gerçeği çarpıtmak yalan söylemenin kılıfı olarak kullanılabilir. Böylece yalan söyleyen kişi gerçeği çarpıtarak kişisel bütünlük içinde imiş gibi görünür. Bu tür mış gibi bir durumdan söz etmiyorum. Bu açıklamayı yapmanız iyi oldu Doğan Bey. Algılanan ve gerçek olduğunun kabul edilmesi beklenen şey ya gerçek değilse tereddütü aklıma gelmişti.